Ayrım 22. Ben Robot Isaac Asimov. Sayfa 219. Tropik bölge. Alan 57 milyon kilometre kare. Nüfus 500 milyon. Başkent. Lincoln Nguma'nın ofisindeki harita Çing'in Şangay bölgesi haritası kadar özenli hazırlanmamıştı. Nguma'nın tropik bölge sınırları kalın, koyu kahverengi çizgilerle belirlenmişti. İçinde de orman, çöl ve burada filler ve daha bir sürü vahşi hayvan yaşar yazıları göze çarpıyordu. Tropik bölge karasal açıdan iki kıtanın çoğunu kapsıyordu. Güney Amerika'nın Arjantin'den kuzeyi ile Afrika'nın Atlas'tan güneyi tamamen bölgeye dahildi. Kuzey Amerika'nın Rio Grande'den güneyini, hatta Asya'da Arabistan ve İran'ı bile içeriyordu. Doğu bölgesinin tam tersiydi. Nüfusun karınca yuvası gibi toplam arazinin %15'inde toplandığı doğunun aksine, tropik bölgede insanların %15'i neredeyse tüm dünyaya yayılmış haldeydi. Ama büyümesi sürüyordu. Yeni doğan nüfusu aldığı göçten az olan tek bölgeydi ve gelen herkes burada yapacak bir şey buluyordu. Nagoma'ya göre Stephen Byerly de o göçmenlerden farklı değildi. Tropiğin sert ortamını yumuşatarak insanlara daha uygun hale getirmeye çalışan beyhude bir soluk benizliydi. Ve Nagoma, tropiğin çetin topraklarında doğmuş güçlü atalarının daha soğuk iklimlerde dünyaya gelmiş şanssız beyazlara karşı duyduğu küçümser hislerin aynısını Byerly'ye karşı hissediyordu. Tropik, dünyadaki en yeni başkente ev sahipliği yapıyordu. İsmi de tam olarak buydu, başkent. Bu isim gençliğin verdiği o sonsuz özgüvenin sonucuydu. Nijerya'nın bereketli kuzey topraklarına doğru uzanan şehir, Nguma'nın penceresinden gördüğü kadarıyla capcanlı renklere bürünmüştü. Parlak güneş ve kısacık yaz yağmurları hiç eksik olmazdı. Gökkuşağını andıran kuşların cıvıltısı bile hayat doluydu. Hava kararınca da gökyüzünde raptiye gibi yıldızlar belirirdi. Nguma güldü. Yüzü kemikli, iri yarı esmer, yakışıklı bir adamdı. ''Tabii'' dedi, yerel bir aksanla konuşuyor. Kelimeleri biraz peltek telaffuz ediyordu. ''Meksika kanalı yiyecekti, ne olmuş? Eninde sonunda bitiririz moruk.'' 6 ay öncesine kadar işler yolunda gidiyordu. Nguma Byerly'ye baktı, ağzındaki kocaman puronun bir ucunu yavaşça ısırıp tükürdü, diğer ucunu yaktı. ''Bu resmi bir soruşturma mı Byerly, neler oluyor?''
''Hiçbir şey olduğu yok. Bir koordinatör olarak işim meraklı olmak, hepsi bu.''
''Eğer amacın vakit öldürmekse yeni çalışanlara her zaman ihtiyacımız oluyor. Tropikte yapılacak çok iş var, sırf kanal değil.'' ''İyi de makineniz kanala ayrılan iş gücünü hesaplayıp diğer projeler için yeterince işçi ayırmıyor mu?'' Nguma elini ensesine götürüp tavana dumandan halkalar üfledi.
''Hesapları biraz karıştırmış.''
''Bunu hep yapıyor mu?''
''Hata payı normal sınırları aşmıyor. Makineden çok bir beklentimiz yok Byerly. Biz ona veri yüklüyoruz, o bize sonuçları veriyor. Biz de dediklerini uyguluyoruz.'' İşimizi kolaylaştırıyor ama gerekirse o olmadan da işleri hallederiz. Belki şu anki kadar verimli olamayız, yavaş kalırız ama bir şekilde beceririz.
Kendimize güvenimiz tam Byerly. İşin sırrı bu, özgüven. Dünyanın geri kalanı atom öncesi çağlardan kalma çekişmeler yüzünden paramparça olurken, binlerce yıldır öylece bekleyen arazileri biz ele geçirdik. Doğulular gibi maya yemek zorunda değiliz. Geçtiğimiz yüzyıldan arta kalanları da siz kuzeyliler gibi kafaya takmıyoruz.
Çeçe ve anofel sineklerinin kökünü kuruttuk. İnsanlar artık güneşin altında gönüllerince gezip eğleniyorlar. Ormanları azaltıp kendimize arsa yarattık. Çölleri sulayıp üzerinde bahçeler yetiştirdik. Kömürümüz var, petrolümüz var, el değmemiş tarlalarımız, sayısız mineralimiz var.
İşimize burnunuzu sokmayın yeter. Dünyadan tek istediğimiz bu. Bize bulaşmayın, bırakın işimizi yapalım. Byerly peki ya kanal diye üsteledi. 6 ay önce programa uygun gidiyordu. Ne oldu? Nguma ellerini iki yana açtı. Çalışmalar aksadı. Masasındaki kağıt yığını karıştırmaya kalktı, sonra vazgeçti. Burada o konuyla ilgili bir şeyler vardı ama neyse diye mırıldandı. Bir ara Meksika'da kadınlarla ilgili işçi açığı yaşanmıştı. Bölgede yeterince kadın yokmuş. Anlaşılan makineye cinsiyet verisi yüklemek kimsenin aklına gelmemiş.
Durup iyice bir güldü, sonra devam etti. Bekle biraz, buldum sanırım. Via Franca.
Via Franca mı?
Francisco Via Franca, yetkili mühendis oydu. Bakalım ne olmuş? Bir takım olaylar yaşanmış, sonra tünel çökmüş. Evet, ilginç. Buydu herhalde. Hatırladığım kadarıyla ölen yoktu ama ortalık çok karışmıştı. Tam bir skandal.
Öyle mi?
Hesaplarında hata varmış. En azından makine öyle demiş. Via Franca'nın verilerini, öngörülerini falan makineye yüklemişler. Makine de onları baz alarak hesaplamaya başlamış. Sonuçlar yanlış çıkmış. Anladığım kadarıyla Via Franca'nın kullandığı sonuçlar sağanak yağmurun kesit kontürleri üzerindeki etkisini hesaba katmamış ya da ona benzer bir şeyler. Mühendis değilim biliyorsun. Her neyse, Via Franca fena yaygara kopardı. Makinenin ilk seferinde farklı sonuçlar verdiğini iddia etti. Makine ne dediyse harfiyen yapmış, sonra da istifa etti. İsterse bizimle çalışmaya devam edebileceğini söyledik. Makul şüphe var dedik. Önceki çalışmaları da başarılıydı. Hem ama alt kademe çalışacaktı tabii. O kadarı da gerekli. Hataları göz ardı edemeyiz. Disipline olumsuz etkiler. Ne diyordum?
Sizinle çalışmaya devam edebileceğini söylemişsiniz.
Ha evet, kabul etmedi. Tabii tüm bunlardan dolayı 2 ay geciktik ama o kadardan zarar gelmez.
Bayırlı elini uzattı, parmaklarıyla masaya hafifçe vurdu. Via Franca makineyi suçladı öyle mi?
Suçu kendi üstlenecek değildi ya. Kabul edelim ki insan doğası herkesle aynı işliyor. Bu arada aklıma başka bir şey daha geldi. Şu belgeleri neden hiç lazım olunca bulamam? Dosyalama sistemimi geliştirsem iyi olacak. Bu bahsettiğim Via Franca sizin kuzey organizasyonlarınızdan birine üyeydi. Meksika kuzeye fazla yakın. Sorun biraz da bundan kaynaklanıyor.
Hangi organizasyonmuş o?
Adına İnsanlık Derneği diyorlar. Via Franca New York'ta düzenlenen yıllık konferanslara katılıyordu. Hepsi kafayı yemiş ama kimseye bir zararları yok. Makineleri sevmiyorlar. İnsan inisiyatifini sekteye uğrattığını söylüyorlar. Via Franca da doğal olarak makineyi suçluyor. Açıkçası o topluluğa hiç anlam veremiyorum. Başkente bir bak. İnsan ırkının inisiyatifini yitiriyormuş gibi bir hali var mı sence?
Altın rengi güneşin altında başkent olanca ihtişamıyla ufka uzanıyordu. İnsan metropollerinin en genç, en yeni örneğiydi burası. Avrupa bölgesi. A. Alan 10 milyon kilometre kare. B. Nüfus 300 milyon. C. Başkent Cenevre. Avrupa bölgesi birkaç farklı açıdan oldukça sıra dışıydı. En küçük alana sahip bölge burasıydı. Ne tropik bölgenin ne doğu bölgesinin 1/5 kadardı. Coğrafi olarak atom öncesi Avrupa sınıfı fazla andırmıyordu. Rusya'nın Avrupa'da kalan tarafı ile Britanya adalarını kapsamıyor, Afrika ve Asya'nın Akdeniz sahillerini içeriyordu. Ayrıca tuhaf bir şekilde Atlantik'in ötesinde kalan Arjantin, Şili ve Uruguay'ı da bünyesine dahil etmişti. Güney Amerika'nın katkıları haricinde dünyanın geri kalan bölgeleriyle arasındaki ilişkileri geliştirecek gibi görünmüyordu. Bölgeler arasında son 50 yılda bir tek Avrupa nüfusunda net bir düşüş meydana geldi. Bir tek Avrupa'nın üretim tesislerinde ciddi bir büyüme yaşanmadı ve bir tek burası insanlık kültürüne pek önemli bir katkıda bulunmadı. Avrupa dedi Madame Shegechovska, kulağa hoş gelen Fransızcasıyla.
Temelde kuzey bölgesinin ekonomik bir uzantısıdır. Bunun farkındayız ve hiç umursamıyoruz.
Ofisinin duvarında Avrupa haritası olmamasına bakılırsa, Madame Koordinatör bağımsız bir bölge olmadıklarını kabullenmiş görünüyordu. Gel gelelim dedi Bayerli, kendinize ait bir makineniz var. Ayrıca okyanus ötesinden herhangi bir ekonomik baskı görmüyorsunuz.
Makineymiş, hah.
Narin omuzlarını silkti, zayıf yüzünde ince bir gülümseme belirdi. Uzun parmaklarıyla sigarasını söndürdü.
Avrupa uyuşuk bir yer. Tropik bölgeye göç etmeyi başaramayıp burada kalan erkeklerimizle bir o kadar uyuşuk. Görüyorsunuz, koordinatör yardımcılığı bile benim gibi zavallı bir kadına kaldı. Neyse ki çok zor bir iş değil, üzerimde fazla sorumluluk yok. Makineye gelince şunu yaparsanız sizin için en iyisi olur diyor, başka bir şey demiyor.
Peki bizim için en iyisi ne?
Elbette ki kuzey bölgesinin ekonomik bir uzantısı olarak kalmak.
Ama bu o kadar da kötü bir şey değil. Savaş yok, barış içinde yaşıyoruz ve 7000 yıllık savaşların ardından bu bize çok iyi geldi. Yaşlandık Monsieur, Doğu medeniyetin beşiği olan bölgeler sınırlarımıza dahil. Mısır ve Mezopotamya bizde, Girit ve Suriye, Küçük Asya ve Yunanistan hepsi bizim. Ama yaşlılık mutsuz geçecek diye bir şart yok. Emeklerimizin meyvesini toplama vakti.
Haklı olabilirsin dedi Bayırlı içtenlikle. Hiç değilse yaşam temponuz diğer bölgelerdeki kadar hızlı değil. Avrupa oldukça hoş bir ortam.
Değil mi? Çay getiriyorlar Monsieur. Krema ve şeker tercihinizi bana bildirirseniz. Teşekkürler.
Çayından bir yudum alıp devam etti.
Gerçekten de hoş bir yer burası. Dünyanın geri kalanı istediği kadar koşturmakta özgür. Bu noktada ilginç bir paralel gözlemliyorum. Bir zamanlar Roma dünyanın hakimiydi. Yunanistan'ın kültür ve medeniyetini almıştı. Yunanistan ise kendi içinde birlik sağlayamadı. Savaşlarla birlikte yıprandı. Sonunda dekadan bir sefalete gömüldü. Roma Yunanistan'ı birleştirdi. Oraya barış getirdi. Mütevazı ama güvenli bir yaşam sürmesini sağladı. Ülke büyümeyle savaşla uğraşmayı bırakıp kendini felsefeye, sanata verdi. Öldü ama nur içinde yattı diyebiliriz. Ve arada küçük aksaklıklar yaşansa da bu durum 400 yıl kadar sürdü.
Yine de dedi Bayırlı, gün geldi Roma yıkıldı, bu güzel rüya sona erdi.
Artık dünyada medeniyeti yağmalayacak barbarlar kalmadı.
Biz de barbarlaşabiliriz Madam Şegeçovska. Bu arada bir şey soracaktım. Almaden, civa madenlerinde üretim epey azalmış. Cevherler beklenenden çabuk bitiyor olamaz değil mi?
Ufak tefek kadın kurnaz bakışlarını Bayırlı'ya çevirdi. Barbarlar medeniyetin çöküşü, makinenin bozulma ihtimali. Aklınızdan ne geçtiği apaçık ortada Monsieur.
Öyle mi? Bayırlı gülümsedi. Bu konuda şimdiye dek birilerini görevlendirmeliydim. Almaden meselesinin makinenin hatasından kaynaklandığını mı düşünüyorsunuz?
Kesinlikle hayır, ama sanırım siz öyle düşünüyorsunuz. Siz kuzey bölgesinin yerlisisiniz. Merkez Koordinasyon Ofisi New York'ta ve bir süredir siz kuzeylilerde makinelere karşı güvensiz bir tutum gözlemliyorum.
Gerçekten mi?
İnsanlık Derneği'nin kuzeyde çok destekçisi var ama doğal olarak insanlıktan elini eteğini çekmiş ihtiyar Avrupa'da kendine pek destekçi bulamıyor. Siz de neticede özgüveni yüksek kuzeye aitsiniz, huysuz eski kıtaya değil.
Bu konunun almadenle bir bağlantısı mı var?
Evet, bence var. Madenler konsolide Cinnabar'ın kontrolünde. O da tabii ki kuzeyli bir şirket. Merkezleri Mikolayev'de. Şahsen yönetim kurulu hiç makineye danışıyor mu merak ediyorum. Geçen ayki konferansta danıştıklarını söylediler ve tabii danışmadıklarına dair bir kanıtımız yok. Yine de siz üstünüze alınmayın ama bu konuda bir kuzeylinin sözüne asla güvenmem. Ama hiç değilse sonu güzel bitecek.
Hangi açıdan madam?
Geçtiğimiz birkaç ay içinde yaşanan ekonomik dengesizlikler İspanya eyaletinde huzursuzluk yarattı. Ki bu her ne kadar geçmişte yaşanan fırtınaların yanında çok önemsiz kalsa da barışa alışkın bizler için oldukça can sıkıcı bir durum oluşturuyor. Konsolide Cinnabar'ın bir grup İspanyol yerlisine satılacağını duydum. Bu güzel bir gelişme. Kuzey'in ekonomik mandası olsak bile bunun açıkça dile getirilmesi insanın gururunu incitiyor. Ayrıca makinenin direktiflerini yerine getirme konusunda halkımız daha güvenilir.
Artık sorun yaşamayacağınızı mı düşünüyorsunuz?
Bundan eminim. Hiç değilse almaden açısından.
Kuzey bölgesi. A. Alan 46 milyon kilometre kare. B. Nüfus 800 milyon. C. Başkent Ottawa. Kuzey bölgesi çoğu açıdan zirvedeydi. Koordinatör yardımcısı Hiram McKenzie'nin Ottawa ofisindeki Kuzey Kutbu'nu merkez alan haritaya bakınca bu durum çok net anlaşılıyordu. Avrupa'ya dahil olan İskandinavya ve İzlanda kesimleri hariç Arktik alanların büyük kısmı kuzey bölgesine aitti. Haritayı kabaca iki ana bölgeye ayırmak mümkündü. Haritanın sol tarafında Kuzey Amerika'nın Rio Grande'den kuzeyi, sağ tarafında ise bir zamanlar Sovyetler Birliği olarak anılan topraklar bulunuyordu. Bu iki bölge atomik çağın ilk yıllarında gezegendeki güç dağılımını temsil ediyordu. İkisinin ortasında da Büyük Britanya vardı.
Kuzey bölgesinin Avrupa'ya teğet geçtiği kısımdı burası. Haritanın en üstünde şekil bozulmuş, haddinden fazla yer kaplayan Avustralya ve Yeni Zelanda da bölgeye dahildi. Önceki yıllarda yaşanan gelişmelere rağmen kuzey bölgesi hala gezegenin ekonomik hakimiydi. Bu yüzden Byerly'nin gördüğü resmi bölge haritaları arasında sadece Mackenzie'ninkinde dünyanın tamamının resmedilmiş olması oldukça anlamlıydı. Sanki kuzey rekabetten korkmuyor, kendini öne çıkarmaya gerek dahi görmüyordu.
İmkansız dedi Mackenzie viskisinden bir yudum aldıktan sonra suratı asılmıştı. Bay Byerly, bildiğim kadarıyla herhangi bir teknik robot eğitimi almadınız.
Haklısınız, almadım.
Ne yazık ki Ching N'Goma ve Shegechovska da böyle bir eğitim almış değil. Dünya halkının yaygın görüşü, bir koordinatörün organizasyon konusunda başarılı, büyük resmi görebilen, sıcakkanlı bir insan olmasının yeterli olduğu yönünde. Üstünüze alınmayın ama bana sorarsanız bugünlerde robot bilimden de anlaması gerekiyor.
Alınmadım, size hak veriyorum.
Anladığım kadarıyla dünya ekonomisinde son zamanlarda yaşanan oynamalardan dolayı endişe duyuyorsunuz. Neden şüphelendiğinizi bilmiyorum ama geçmişte makineye yanlış veri yüklenince ne olacağını merak eden insanlarla karşılaşmıştık.
Ne oluyormuş Bay Mackenzie?
Şöyle ki dedi İskoçyalı ağırlığını öbür tarafa verip iç çekerek, toplanan tüm veriler komplike bir tarama sisteminden geçiyor. Hem insanlar hem robotlar tarafından inceleniyor, böylelikle sorunların önüne geçiliyor. Ama şimdilik bunu yok sayalım. İnsanlar aciz, yozlaşmaya müsait canlılardır. Mekanik cihazlarda ise mekanik arızalar yaşanabilir. Asıl önemli olan nokta yanlış veri dediğimiz şeyin bilinen diğer verilere aykırı olması. Doğru ve yanlış kriterimiz sadece bu. Makinenin de öyle. Iowa'da Temmuz ayında ortalama 14 santigrat derecelik hava sıcaklığı için tarımsal faaliyetler hesaplamasını emredin. Soruyu kabul etmeyip cevap vermeyecektir. O sıcaklığa karşı ön yargılı olduğundan ya da cevap vermesi mümkün olmadığından değil. Geçtiğimiz yıllarda yüklenen diğer verilerle kıyaslayınca Temmuz ayında ortalama sıcaklığın 14 santigrat olma ihtimalinin bulunmadığını bildiği için. Makine böyle bir veriyi doğrudan reddediyor. Yanlış verileri makineye yüklenebilmesinin tek yolu makinenin deneyimi dışında kalan ya da hatalı olduğunu anlayamayacağı kendi içinde tutarlı bir veri grubuna ait olmalarıdır. Makinenin neyi hatalı neyi hatasız bulacağını insanların kestirmesi mümkün değil. Makinenin toplam deneyimi ise gün geçtikçe artıyor. O nedenle deneyiminin dışında kalan veri bulmak da zor.
Stephen Byerly iki parmağını burnunun kemerine koydu. O halde insanlar makineyi sekteye uğratamaz. Son zamanlarda yaşanan hataları neye yoruyorsunuz peki?
Saygıdeğer Byerly, görüyorum ki siz de o içgüdüsel hataya düşüyorsunuz. Makinenin her şeyi bildiğini varsayıyorsunuz. Size kişisel bir deneyimimden bahsedeyim. Pamuk endüstrisinde alıcılar pamuk seçme konusunda deneyimlidir. Prosedürleri şudur. Rastgele bir balyadan bir parça pamuk koparırlar, iyice inceler, çıtır diyor mu diye bakarlar, dillerine değdirirler. Bu prosedürün sonunda pamuk balyasının kalitesini anlarlar. Pamuk sektöründe yaklaşık 12 farklı kalite sınıfı bulunur. Aldıkları karara bağlı olarak belli bir fiyat öderler, pamukları belli oranlarda karıştırırlar. Fakat makineler henüz bu alıcıların yerini tutamıyor.
Neden ki? Bu verileri makineler analiz edemiyor mu?
Aslında edebilirler ama tam olarak hangi veriden bahsediyorsunuz? Tekstil kimyagerleri alıcıların pamukları incelerken neye dikkat ettiğini bilemez. İpliklerin ortalama uzunluğu, dokuları, yumuşaklıkları gibi pek çok kriter mevcut. Alıcılar bu kriterleri yılların verdiği deneyimle bilinçaltında değerlendiriyor. Ama bu testlerin niceleyici yönü bilinmiyor. Hatta kimi kriterlerin ne olduğu bile tam belli değil. Bu yüzden makineye ne yükleyeceğimizi bilemiyoruz. Alıcılar bile kendi kararlarını açıklayamıyor. Baksana şuna diyorlar. Belli ki kaliteli işte.
Anladım.
Bunun gibi daha çok istisna var. Makine ne de olsa hesap ve yorum yükünü hafifleterek insanlığın gelişmesine katkı sağlaması için tasarlanmış bir araç sadece. Analiz edilecek yeni veriler keşfetme, test edilecek yeni konseptler geliştirme görevi hala insan beyninde. İnsanlık Derneği'nin bunu anlamaması üzücü. Makineye karşı mı çıkıyorlar? Eski yıllarda yaşasalar matematiğe veya sanata bile karşı çıkarlardı. Bu derneğin savunucuları makinenin insan ruhunu öldürdüğünü iddia ediyor. Görüyorum ki toplumumuzda sağduyu sahibi kişiler hala azınlıkta. Doğru soruları soran insanlara ihtiyacımız var. Bu tarz kişilerin sayısı artarsa sayın koordinatör, bahsettiğiniz aksamalar bir daha yaşanmaz. 22. ayrımın sonu. Sayfa 228.